Ayrım 24, Yaşam ve Yazgı, 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 260, 41. Bölüm. Hasta bakıcı abarçuklu barakalardan farklı kötü bir kokusu olan revir koridoruna götürdü. Yarı karanlıkta üst üste yığılmış sedyelerin ve büyük olasılıkla dezenfekte edilmeyi bekleyen, denk halinde bağlanmış eski pamuklu ceketlerin yanından geçtiler. Magar iki demir kar yolanın dip dibe durduğu, duvarları kütükten yapılmış karantina koğuşunda yatıyordu. Bu koğuşa genellikle ya bulaşıcı hastalık taşıyan hastalar ya da ölüm döşeğindekiler konuyordu. Karyolaların incecik ayakları telden yapılmış gibi görünüyordu. Ama bu ince ayaklar eğilmemişti. Bu karyolalarda hiçbir zaman şişman insanlar yatmamıştı.
''Oraya değil, oraya değil, sağdaki yatağa!''
diyen ve o kadar tanıdık gelen bir ses duyuldu ki, abarçuk adeta saçında ak yokmuş, esaret yokmuş, yine onu yaşatan ve uğruna canını vermekten mutlu olduğu şey geri gelmiş gibi hissetti. Abarçuk Magar'ın yüzüne bakarak kendinden geçmiş bir halde ağır ağır ''Merhaba, merhaba'' dedi. Magar heyecanını yenememe korkusuyla özellikle tek düze bir şekilde konuşarak ''Otur, karşımdaki yatağa otur'' dedi. Ve abarçukun yandaki yatağa bakışını görünce ''Onu rahatsız etmezsin, onu artık hiç kimse rahatsız edemez'' diye ekledi. Abarçuk arkadaşının yüzünü daha iyi görmek için eğildi, sonra tekrar üstü örtülü ölüye bir göz attı. ''Çok oldu mu öleli?'' ''İki saat kadar önce öldü. Hasta bakıcılar şimdilik onu rahatsız etmiyorlar. Doktorları bekliyorlar. Böylesi daha iyi, yoksa başkasını verecekler. Canlı biri konuşturmazdı bizi.''
''Doğru'' dedi abarçuk ve çok merak etti. Ne yaptın? Bubnov'la birlikte neler çektiniz ya da Sokolnikov davası nasıl geçti? Sana kaç yıl verdiler? Vladimir'de mi yoksa Suzdal'de mi kaldın? Özel komisyon mu yoksa askeri kurul muydu?'' ''İtirafname imzaladın mı?'' gibi soruları sormadı. Üstü örtülü cesede baktı ve sordu.
''Kimdi?
Neden öldü?''
''Malları yoksullara dağıtılan kulaklardan, kampta kaldığı için öldü. Bir Nastya'dan söz ediyordu, hep bir yere gitmek istiyordu.''
Abarçuk loş odada Magar'ın yüzünü giderek daha iyi seçiyordu. Değişmemiş olsa da onu tanımazdı. Ölüm döşeğinde yatan bir ihtiyardı. Sırtında ölünün dirsekten bükülmüş sert kolunun dokunuşunu, üzerinde Magar'ın bakışını hissederek ''O da galiba aynı şeyi düşünüyor, hayatta tanımazdım'' diyor diye geçirdi aklından. Magar ise şöyle dedi ''Şimdi anladım, sürekli su, su, su gibi bir şey mırıldanıyordu, su istiyordu, bardak yanındaydı, onun son isteğini yerine getirebilseydim keşke.''
''Görüyorsun ya, ölü de engel oluyor.''
Anlaşıldı dedi Magar ve abarçuk tanıdık onu her zaman heyecanlandırmış olan ses tonunu duydu. Magar ciddi bir konuşmaya genellikle böyle başlardı.
Ondan söz ediyoruz ama aslında konuşma bizimle ilgili.
Hayır hayır dedi abarçuk Magar'ın alev alev yanan elini tutup sıktı, sarıldı, sessiz bir hıçkırıkla titremeye başladı, boğulur gibi oldu. Teşekkür ederim sana diye mırıldandı, sana teşekkür ederim yoldaşım, dostum.
İkisi de ağır ağır soluk alıyorlar, konuşmuyorlardı. Solukları tek bir soluk halinde birleşiyordu. Ve abarçuka birleşen sadece solukları değilmiş gibi geliyordu. İlk konuşan Magar oldu.
''Dinle'' dedi, ''dinle dostum, sana son kez böyle sesleniyorum.''
''Bırak bunları, yaşayacaksın sen'' dedi abarçuk.
Magar yatağın üstünde oturuyordu.
''Acı çektirmek istemiyorum ama söylemek zorundayım, sen de dinle'' dedi Magar ölüye. ''Bu seni de senin Nasya'nı da ilgilendiriyor. Bu benim son devrimci görevim ve onu yerine getiriyorum ben.''
''Sen abarçuk yoldaş, özel bir insansın. Evet biz özel, farklı bir zamanda karşılaştık. Bana öyle geliyor ki bizim en iyi zamanımızdı. Sana şunu söyleyeceğim, biz hata yaptık. Hatamız bizi nereye getirdi görüyorsun işte. Seninle ben ondan özür dilemeliyiz. Bana bir sigara versene.''
''Evet, pişman olunacak ne çok şey var. Hiçbir tövbeyle bağışlanmayacak pişmanlıklar. Sana bunu söylemek istiyordum. Bu bir. İkincisine gelince, biz özgürlüğü anlamıyorduk. Biz özgürlüğü çiğniyor, eziyorduk. Marx da onun değerini anlamamıştı. Özgürlük temeldir, anlamdır, temelin temelidir. Özgürlük olmadan proletarya devrimi olmaz. Bu ikincisi. Üçüncüsünü dinle şimdi.''
Bizler kamptan, taygadan geçiyoruz ama inancımız her şeyden daha güçlü. Bu güç değil, zayıflık, kendini koruma içgüdüsü. Orada dikenli tellerin ardında kendini koruma içgüdüsü insanlara değişmelerini buyuruyor. Yoksa mahvolacaklar, kamplara düşecekler. Komünistler putlar yarattılar, apolet taktılar, üniforma giydiler, milliyetçilik vaazları veriyorlar, işçi sınıfına el kaldırdılar. İşi galiba kara yüzlere kadar vardıracaklar. Dipnot, kara yüzler, eski Rusya'da yağma ve pogrom yapan silahlı çeteler. Burada kampta ise aynı içgüdü onlara değişmemeyi buyuruyor. Eğer ölmek istemiyorsan 10 yıllarca sürecek kamp yaşamında değişme. Kurtuluş bundadır. Bakır paranın iki yüzü. Kes diye bağırdı Abarçuk ve ayağa fırlayıp sımsıkı sıktığı yumruğunu Magar'ın yüzüne yaklaştırdı. Seni bozmuşlar. Dayanıklı değilmişsin. Söylediklerin yalan, saçma sapan sayıklamalar. Keşke ama sayıklamıyorum. Sana bir kez daha sesleniyorum. 20 yıl önce seslendiğim gibi. Devrimci olarak yaşayamıyorsak ölelim. Böyle yaşamak daha kötü. Yeter, yeter. Bağışla beni, anlıyorum. Yitirdiği erdemine ağlayan yaşlı bir fahişeye benziyorum. Ama sana unutma diyorum. Bağışla beni aziz dostum. Bağışlamak mı? Ben de sen de keşke hiç görüşmeden ölüp bu ölü gibi böyle yatıyor olsaydık. Abarçuk kapının önünde dikilirken bir daha geleceğim sana. Aklını başına getireceğim. Artık ben senin öğretmenin olacağım. Hasta bakıcı Tryufelev sabah kamp avlusunda Abarçuk'a rastladı. Kızağı iplerle bağladı, bir süt bidonu taşıyordu. Kutup dairesinin berisinde bir insanın yüzünün terli olması tuhaftı. Arkadaşın süt içemeyecek dedi. Bu gece kendine astı. Birine bir haber vererek şaşırtmak hoştur. Hasta bakıcı da dostça bir zafer havasıyla Abarçuk'a bakıyordu. Not bırakmış mı diye sordu Abarçuk ve buz gibi havayı içine çekti. Magar mutlaka not bırakmıştır diye düşünüyordu. Dün olanlar değildi bunun nedeni, bir rastlantıydı bu olay. Neden not bıraksın ki? Yazarsan operasyon görevlisinin eline geçer. O gece Abarçuk'un yaşamındaki en zor geceydi. Kımıldamadan dişlerini sıkmış, geniş geniş açtığı gözleriyle ezilmiş tahta kurularının kara lekeleriyle dolu duvara bakarak yatıyordu. Bir zamanlar soyadını vermek istemediği oğluna sesleniyor, onu çağırıyordu. Sen artık benim tek varlığımsın, sen benim tek umudumsun. Görüyor musun? Arkadaşım, öğretmenim benim aklımı, irademi boğmak istedi ve kendini boğdu. Tolya, Tolya, bütün dünyadaki tek varlığım sensin. Beni görüyor musun? Beni duyuyor musun? Babanın bu gecede eğilmediğini, duraksamadığını bir zaman gelir öğrenir misin? Çevresinde, yanında ise kamp uyuyordu. Ağır ve boğucu bir havada horultularla, sayıklamalarla, sıçramalarla, diş gıcırtılarıyla, tek düze inlemelerle ve çığlıklarla ağır, gürültülü, çirkin bir uykudaydı. Abarçuk yatağında birden doğruldu. Yanında hızlı, sessiz bir gölge kımıldamış gibi geldi. 42. Bölüm 1942 yazının sonunda Kleist'ın Kafkas grubu orduları Maykop yakınındaki ilk Sovyet petrol alanını ele geçirmişti. Kuzeyburnu'nda ve Girit'te, Finlandiya'nın kuzeyinde ve Manş kıyısında Alman orduları vardı. Çöl tilkisi Mareşal Erwin Rommel İskenderiye'den 80 kilometre uzakta bulunuyordu. Dağcı askerler üzerinde gamalı haç olan bayrağı Elbrus'un zirvesine dikmişlerdi. Manstein dev topları ve Nebelwerfer roketlerini Bolşevizmin kalesi Leningrad'a doğru harekete geçirme emri almıştı. Kuşkucu Mussolini Kahire'ye girme planı hazırlıyor, bir Arap aygırına binerek talim yapıyordu. Karların askeri Dietl, bir tek Avrupalı Fatih'in bile ulaşamadığı kuzey enlemlerinde bulunuyordu. Paris, Viyana, Prag, Brüksel, Almanya'nın taşra kentleri olmuştu. Nasyonel sosyalizmin insanı, insanın yaşamını ve özgürlüğünü hedef alan en acımasız planlarını gerçekleştirme zamanı gelmişti. Faşizmin liderleri kendilerini savaş geriliminin zalimleştirdiğini ileri sürerken yalan söylüyorlardı. Aksine tehlike onların aklını başına getirir, güçlerine olan güvensizlikleri kendilerini tutmak zorunda bırakırdı. Faşizmin kesin zafere ulaştığından tamamen emin olduğu gün dünya kanın içinde boğulacaktır. Faşizmin yeryüzünde silahlı düşmanı kalmadığı anda çocukları, kadınları ve yaşlıları öldüren cellatlar hiçbir sınır tanımayacaklardır. Zaten faşizmin en büyük düşmanı insandır. 1942 sonbaharında imparatorluk hükümeti bir dizi çok sert insanlık dışı yasayı kabul etti. Ayrıca 12 Eylül 1942'de Nasyonel Sosyalizmin askeri başarısının doruğa ulaştığı dönemde Avrupa'da yaşayan Yahudiler mahkemelerin yargılama alanından tümden çıkarıldı ve Gestapo'ya teslim edildi. Parti yönetimi ve şahsen Adolf Hitler Yahudi ulusunun tamamen yok edilmesine ilişkin kararı çıkardılar. 43. Bölüm. Sofya Osipovna Levinton bazen eskiden olmuş şeyleri, Zürih Üniversitesi'nde geçirdiği 5 yılı, Paris ve İtalya'ya yaptığı yaz gezisini, konservatuvardaki konserleri ve Orta Asya'nın dağlık bölgelerine yaptığı gezileri, 32 yılını geçirdiği hekimlik mesleğini, sevdiği yemekleri, yaşamları, kederli ve neşeli günlerle kendisininkine bağlanmış dostlarını, alışkın olduğu telefon zillerini ve Ukraynaca hoş, pokedov sözcüklerini, kağıt oyunlarını, Moskova'daki odasında kalan eşyalarını düşünüyordu. Stalingrad'da geçirdiği aylar Aleksandra Vladimirovna, Jenya, Seryoja, Vera, Marusya aklına geliyordu. İnsanlar ona yaklaştıkça ondan uzaklaşıyorlardı sanki. Akşam olmak üzereyken Kiev yakınındaki bir kavşak istasyonunun yedek hatlarında birinde bekleyen trenin kilitli yük vagonunda gömleğinin yakasında bit arıyordu. Yanındaki iki yaşlıca kadın ise alçak sesle hızlı hızlı Yidiş konuşuyorlardı. O anda Sonechka, Sonka, Sofya, binbaşı Sofya Osipovna, Levinton için bütün bunların geçmişte kaldığını olağanüstü bir açıklıkla anladı. İnsanlardaki en büyük değişiklik kendilerine özgü mizaçlarının, kişiliklerinin zayıflaması ve yazgı duygusunun artmasıydı. ''Gerçekte kimim ben?'' diye düşünüyordu Sofya Osipovna. Babasından ve büyük annesinden korkan kısacık boylu sümüklü kız mı, yakasındaki rütbeleriyle şişman öfkeli kadın mı, yoksa işte bu bitli uyuz kadın mı? Mutluluk isteği uçup gitmiş ama bitleri öldürmek, vagonun duvarlarındaki yarıklara ulaşmak ve hava almak, çişini yapmak, tek ayağını olsun yıkamak ve bütün bedeninde yaşayan bir istek, su içmek gibi bir sürü hayal çıka gelmişti. Onu bir vagonun içine itmişlerdi ve ilk başta karanlık gibi gelen yarı karanlığın içinde çevresine bakınırken hafif bir kahkaha duymuştu. ''Burada gülenler deli mi?'' diye sormuştu. ''Hayır'' diye yanıtlamıştı bir erkek sesi. ''Burada fıkra anlatıyorlar.'' Biri hüzünlü bir sesle ''Talihsiz trenimize bir Yahudi kadın daha düştü.'' demişti. Sofya Osipovna kapının önünde dikilmiş, karanlığa alışmak için gözlerini kısarak sorulara yanıt veriyordu. Çocukluğundan beri unuttuğu sözcüklerden, tonlamalardan oluşan bir atmosfer, bir anda ağlamalarla, inlemelerle, leş gibi kokularla Sofya Osipovna'yı içine çekivermişti. Sofya Osipovna vagonun içine doğru adım atmak istedi ama atamadı. Karanlıkta kısa pantolonlu, çöp gibi bir bacağı değdi. ''Bağışla yavrum, canını acıttın mı?'' dedi. Fakat oğlan ona yanıt vermedi. Sofya Osipovna karanlığın içine doğru, ''Annesi, bu dilsiz genç adamı birazcık yanınıza çekebilir misiniz?'' dedi. ''Sürekli ayakta dikilemem.'' Köşeden aktörlere özgü isterik bir erkek sesi, ''Önceden telgraf çekseydiniz, banyolu bir oda hazırlardık.'' dedi. Sofya Osipovna duyulacak bir şekilde ''Aptal.'' dedi. Yarı karanlıkta yüzü artık seçilebilen bir kadın, ''Benim yanıma oturun, burada koskoca yer var.'' dedi. Sofya Osipovna parmaklarının hızlı hızlı ince ince titrediğini hissetti. Bu onun çocukluğundan beri tanıdığı bir dünyaydı. Bir Yahudi kasabasının dünyasıydı ve bu dünyadaki her şeyin değişmiş olduğunu hissetti. Vagonda işçiler, bir radyo montajcısı, öğretmen lisesinden kız öğrenciler, meslek okulu öğretmenleri, konserve fabrikasında çalışan bir mühendis, bir zootekni uzmanı, veteriner bir kız vardı. Eskiden Yahudi kasabası bu meslekleri bilmezdi. Ama Sofya Osipovna değişmemişti. Bir zamanlar babasından ve büyük annesinden korkan o küçük kızdı. Yoksa bu yeni dünya her zamankiyle aynı mıydı? Genel anlamda hepsi aynı değil miydi? Yeni olsun eski olsun Yahudi kasabası raydan çıkmış uçuruma yuvarlanıyordu. Genç bir kadın sesini şöyle dediğini duydu. Günümüzün Almanları bir şeyden habersiz, vahşi yaratıklar. Heinrich Heine'yi bile duymamışlar. Öbür köşeden bir erkek sesi alaycı bir ifadeyle, ama sonuçta o vahşi yaratıklar bizi hayvan gibi götürüyorlar. Heine'nin bize ne faydası var? Sofya Osipovna'ya cephelerdeki durumu soruyorlar. İyi bir şey anlatmadığı için verdiği haberlerin doğru olmadığını söylüyorlardı. Sofya Osipovna bu yük vagonunda bu dünyada var olma tutkusuna dayanan kendine özgü bir strateji olduğunu anladı. Bütün Yahudileri hemen serbest bırakması için Hitler'e ultimatom verildiğini gerçekten bilmiyor musunuz? Evet evet kuşkusuz öyledir. Derin keder ve ölüme mahkum olma duygusu keskin bir korkuyla yer değiştirdiği zaman anlamsız bir uyuşturucu olan iyimserlik insanların yardımına koşmuştur. Sofya Osipovna'ya gösterilen ilgi kısa sürede sona erdi ve o da diğerleri gibi nereye niçin götürüldüğünü bilmeyen bir yolcu halini aldı. Adını ve baba adını hiç kimse sormuyordu, soyadını da hiç kimse bir daha anımsamadı. Sofya Osipovna insan olma yolunun milyonlarca yıl sürmesine karşılık insanın insanlıktan çıkıp bir adı ve özgürlüğü olmaksızın kirli zavallı bir hayvana dönüşmesi için topu topu birkaç günün yetmiş olmasına şaşırmıştı. İnsanların başlarına gelen çok büyük bir felakette gündelik yaşamın ıvır zıvır şeylerinin onları heyecanlandırmaya devam etmesi, insanların önemsiz şeyler yüzünden birbirlerine kızmaları Sofya Osipovna'yı hayretler içinde bırakıyordu. Yaşlı bir kadın ona fısıltıyla, ''Şuradaki Grand Dame'a baksana doktor hanım, sanki sadece onun çocuğunun oksijen alması gerekiyormuş gibi yarığın yanında oturuyor. Hanımefendi sahile gidiyor sanki.'' Tren gece iki kez durdu. Herkes nöbetçilerin gıcırdayan ayak seslerine kulak kabartıyor, anlaşılmaz Rusça ve Almanca sözcükleri yakalamaya çalışıyordu. Göte'nin dili gece vakti küçük Rus istasyonlarında kulağa korkunç geliyordu. Ama Alman muhafızlara hizmet eden insanların ana dillerinde yani Rusça konuşmaları daha da iç karartıcı geliyordu. Sofya Osipovna sabaha karşı herkes gibi açlıktan kıvranıyor, bir yudum su hayal ediyordu. Hayali de küçük ve ürkekti. Dibinde birazcık sıcak yemek suyu kalmış ezik bir konserve kutusu hayal ediyordu. Bir köpeğin pirelerini silkelemesi gibi kısa hızlı bir hareketle kaşınıyordu. Sofya Osipovna artık yaşamla var olmak arasındaki farkı anladığını sanıyordu. Yaşam sona ermiş durmuştu, kesintiye uğramıştı. Varlık ise sürüyor, devam ediyordu. Bu var olma duygusu zavallı, cılız bir duygu da olsa öldürülme düşüncesi insanın içini korkuyla dolduruyordu. Yağmur yağıyordu. Kafesli küçük pencereden içeri birkaç damla yağmur düştü. Sofya Osipovna bluzunun ucundan ince bir şerit yırttı ve vagonun duvarına yaklaştı. Küçük bir yarığa bezi soktu ve yağmur suyuyla ıslanmasını bekledi. Sonra bezi yarıktan çekti ve ıslak serin bez parçasını çiğnemeye başladı. Vagon duvarlarının yanlarında ve köşelerde de insanlar bez parçalarını çiğnemeye başlamışlardı. Ve Sofya Osipovna bundan gurur duydu. Bu yağmur yakalama yöntemini o bulmuştu. Sofya Osipovna'nın gece çarptığı küçük oğlan biraz ötesinde oturuyor ve insanların bez parçalarını vagonun döşemesiyle kapının arasındaki açıklıklara nasıl soktuklarını izliyordu. Loş ışıkta çocuğun zayıf sivri burunlu yüzünü gördü. 6 yaşında kadar görünüyordu. Sofya Osipovna vagonda olduğu süre içinde hiç kimsenin bu çocukla konuşmadığını, çocuğun hiç kımıldamadan oturduğunu, tek kelime etmediğini düşündü. Islak bezi ona uzattı. ''Alsana delikanlı'' dedi. Çocuk susuyordu. ''Al hadi'' dedi Sofya Osipovna ve çocuk kararsızca elini uzattı. ''Adın ne senin?'' diye sordu Sofya Osipovna. Çocuk sessizce yanıtladı. ''David.'' Sofya Osipovna'nın yanında oturan Musya Borisovna, David'in Moskova'dan büyük annesini ziyarete geldiğini ve savaşın onu annesinden ayırdığını anlattı. Büyük annesi gettoda ölmüştü. David'in akrabası Rebecca Buhman trende hasta kocasıyla birlikteydi ve çocuğun yanına oturmasına bile izin vermiyordu. Akşama kadar Sofya Osipovna pek çok konuşma, öykü, tartışma dinledi. Kendisi de konuştu ve tartıştı. Konuştuğu kişilere hitap ederken "Brüder Yidin, bakın size ne diyeceğim" diyordu. Dipnot: Brüder Yidin, Yidişçe, Yahudi kardeşler. Çokları yolun bitmesini umutla bekliyorlar, her birinin kendi uzman olduğu alanda çalışacağı kamplara götürüldüklerini, hastalarınsa mağlul barakalarına konacaklarını sanıyorlardı. Hemen hemen herkes sürekli olarak bundan söz ediyordu. Ancak gizli bir korku, dilsiz, suskun bir ağıt geçip gitmiyor, insanın ruhunda yaşamaya devam ediyordu. Sofya Osipovna dinlediği öykülerden insanın içinde sadece insanca şeylerin yaşamadığını öğrendi. Ona felçli kız kardeşini bir çamaşır teknesine oturtup bir kış gecesi sokakta dolaştırarak donduran bir kadını anlatmışlardı. Ona kendi çocuklarını öldüren anneler olduğunu ve bu vagonda da böyle bir kadın bulunduğunu anlatmışlardı. Ona sıçanlar gibi kanalizasyon borularında aylarca gizli yaşayan ve çirkeften beslenen, sadece var olabilmek için her türlü acıyı çekmeye hazır insanlardan söz etmişlerdi. Faşizmde Yahudilerin yaşamı zordu ama Yahudiler ne aziz ne de caniydi, insandı. Sofya Osipovna'nın insanlara duyduğu acıma küçük David'e baktığında çok daha güçlü ortaya çıkıyordu. David genellikle susuyor ve kımıldamadan oturuyordu. Arada bir cebinden ezik bir kibrit kutusu çıkarıp içine bir göz atıyor, sonra kutuyu tekrar cebine saklıyordu. Sofya Osipovna birkaç gün hiç uyumadı, uyumak istemiyordu. Bu gece de pis kokulu karanlıkta uykusuz oturuyordu. "Zhenya Shaposhnikova şimdi nerede acaba?" diye düşündü birden. Mırıltılar, çığlıklar duyuyor ve uyuyan, şu anda korkunç bir yaşama gücüyle alev alev yanan kafalarda artık sözcüklerle anlatılmayacak görüntüler olduğunu düşünüyordu. İnsan bu dünyada hayatta kalırsa ve ne olup bittiğini öğrenmek isterse bu görüntüler nasıl saklanabilir, nasıl yeniden canlandırılabilirdi? "Zlata, Zlata!" diye bağırıyordu bir erkek sesi hıçkırarak. 24. ayrımın sonu. Sayfa 271.